Ayrım 12.
Ah biz eşekler, Aziz Nesin, Tekin Yayın Evi, 4. basım 1974. Okuyan Levent Fidyos. Üç nöbetçi. Öbür tutuklular can sıkıntısından bunaldıklarından zaman geçirmek için nöbetçi erlerle konuşmak istedikçe erler de önemli kişi olmanın tadını çıkarıyor, tutuklularla konuşmaya yanaşmıyorlardı. Oysa onlar da konuşmaya can atıyorlardı ama tutuklulara kendilerini ağıra satıyorlardı. Tutuklular söz açacak, nöbetçiler kasıldıkça kasılacak, sonunda nasıl olsa konuşmaya başlayıp söyleşiyi koyulaştıracaklardı. İşte bu alışkanlık içindeki nöbetçi erler kendileriyle konuşmaya kalkmayışımı çok yadırgadılar. Onlarla ilişki kurmaya kalkmadığım için bana bir yabancıymışım gibi bakıyorlardı. Nöbete ikinci, üçüncü gelişlerinde bu suskunluğa dayanamayıp bu kez onlar benimle konuşmak için şuradan buradan söz açmaya başladılar. Köylümüzün tanımadığı birisiyle konuşmaya girişi nerelisin sorusuyla başlar. Kapalı olduğum barakaya nöbete gelen her er bekliyor bekliyor, benden ses çıkmayınca nerelisin amca diye soruyordu. İstanbulluyum deyip sözü kesiyordum. Benim bu yaptığım oyunun kuralına uygun değildi. Benim de ona sen nerelisin diye sormam, böylece aramızda söyleşinin açılması gerekirdi. Her er 3 saat nöbet tutuyordu. Onlar için karşılarında bir de adam varken 3 saat konuşmadan durmak gerçekten çok zordu. Hele geceleri. Gündüzleri yine ne de olsa o yana bu yana bakıp oyalanıyorlardı. Ama geceleri konuşmayı büsbütün gereksiniyorlardı. Benden yüz bulamayınca da büsbütün canları sıkılıyordu. Kapalı olduğum barakaya birçok nöbetçi geldi gitti. İçlerinden yalnız 3'ü beni etkiledi. O 3'üyle her nöbete gelişlerinde konuşup söyleştim. İkisini çok sevdim, birini de hiç sevmedim. Nerelisin amca? İstanbulluyum. Sen nerelisin yiğitim? Sivaslı. İçinden mi? Köylüğünden ama benim amcam da burada. Nerede? İstanbul'da, benim amcam da adalarda oturuyor. Çok iyi. Ya adalarda oturuyor amcam da. Güzel. Konuşmayı kısa kesmek için barakada volta atmaya başladım. Bir süre sonra o da içeri girdi, gezinmeye başladı. Amca sen adalara gittin mi? Gittim elbet. Amcam da adalarda oturuyor da. İyi. Birkaç kez daha tekrarlayarak üstüne basa basa nedense amcasının adalarda oturduğunu bana ille de anlatmak istedi. Onunla tanışmam işte böyle oldu. Nöbet değiştirinceye dek şuradan buradan konuştuk ama o her sözden bir fırsat yaratıp bana amcasının da adalarda oturduğunu söyleyip durdu. Bir gece barakadaki yatağımda uyuyorken nalçalı ayakkabıların çıkardığı kaba ayak sesleriyle uyandım. Bir nöbetçi barakanın çimento döşemesi üstünde gidip geliyordu. Oysa nöbetçilerin barakaya girmeleri yasaktı. Beni uyandırdığını anlasın da dışarı çıksın diye sesli sesli pufladım birkaç kez. Hiç oralı olmadıktan başka tüfeğinin mekanizmasıyla da oynayarak daha çok gürültü yaptı. Yatağımda sağa sola döndüm. Hayır, artık uyuyamıyordum. Er tüfeğine mermi doldurup boşaltıyordu durmadan. Gürültü çıkarmak için elinden geleni yapıyordu. Anladım, amacı beni uyandırıp konuşmak. Onun için önemli olan gece yarısından sonraki bu 3 saati geçirmekti. Ama her nöbetçi aynı şeyi yaparsa benim ne olacağımı düşünmüyordu. Çıkardığı gürültüler yetmezmiş gibi sesli sesli bağıra çağıra kahpe feleğe sövüp saymaya başladı. Hem de en kaba sövgülerle. Anlıyordum ereğini. Barakada kapalı tutulduğuma göre ben de kahpe feleğin sillesini yemiş biriydim. Hemen yatağımdan kalkıp ona katılacaktım. Kahpe feleğe birlikte sövecektik. Böylece de aramıza söyleşi başlayacaktı. İkimizin ortak yanı kahpe feleğin sillesini yemiş olmamızdı. Oysa o sıra ne kahpe feleğe ne de başka kahpelere sövmek gelmiyordu içimden. Uyandığını görünce baş ucuma gelip türkü söylemeye başladı. Artık dayanamadım. Baksana uyuyorum, sen de başımda gürültü ediyorsun. Kalk be dayı, konuşalım. Ne konuşacağız? Dertleşiriz. Beni hiç uyutmadın ama gürültü edip durdun. Hep moral bozukluğundan işte, moralim çok bozuk, onun için konuşalım diyorum sana. Sert sert, ne konuşacağız yahu diye bağırdım. Şundan bundan konuşalım da moralimiz düzelsin. Öyle bir, benim moralim düzgün diye bağırdım ki kim duysa moralimin bozuk olduğunu anlardı. Nöbet süresi bitip gitti de ben de ondan kurtuldum. Orada beni etkileyen 3 nöbetçiden en çok sevdiğim tokat derdi. O her nöbete gelişinde barakanın kapısına dayanır, hiç gözünü üstümden ayırmadan beni gözlerdi. Ama bakışlarında sevgi, sevecenlik vardı. Başımı çevirip ona bakmadığım halde bana acıdığını sezinliyordum. Göz göze gelişimizde bakışlarından anlıyordum bunu. Bir insanın tanımadığı birine her neden olursa olsun acıması ne güzel duygudur. O er beni tanımadan acıyordu ama neden acıdığını bilmiyordum. Öbürleri gibi benimle konuşmak istemiyor, nereli olduğumu sormuyordu. Ya üçüncü ya dördüncü nöbet tutuşuydu barakada, dayanamadı, o da sordu. Neredesin amca? Böylece onunla da söyleşe başladık. Senin işin zor dedi. Neden dedim. Yalnızsın dedi. Sesi öyle üzgündü ki benim yalnızlığımdan acı duyduğu belliydi. Kendi üzünçlerimi, dertlerimi unutup bu iyi yürekli eri avutmaya çalıştım. Yok canım, o kadar zor değil. Zordur, zordur. Yo, ben alışığım. Hiç insan yalnızlığa alışır mıymış amca? Ama ben memnunum. Yok canım, olmaz. Bir türlü yalnızlığımdan memnun olduğuma inanmıyor, durumuma acınıyordu. İlkin onu çok yufka yürekli biri sanıp, sen hiç tutuklulara nöbetçi durmadın mı dedim. Çok dedi, ama onlar senin gibi yalnız değildi. Bu er için benim suçlu olup olmamam, suçluysam da suçumun türü değil, burada yalnız tutulmam önemliydi. Her nöbete gelişinde benim yalnızlığımdan duyduğu üzüncü belirtiyor, ben de kendi dertlerimi unutup çok mutlu olduğumu anlatarak onu avutmaya çalışıyordum. Moralinin bozuk olduğunu söyleyen er her nöbete gelişinde o kötü sesiyle bağıra çağıra türküler söyledi. Saçlarını usturayla kazıtmıştı, şapkasını sol gözünü örtecek kadar yana eğiyordu. Uzun boyluydu, her nöbetinde benimle konuşmasın diye yazı yazıyordum. O bu yazdıklarımı mektup sanmıştı. Bir nöbetinde bana, amca bu mektupları nasıl postaya veriyorsun diye sordu. Hemen niyetini anladım. Postaya vermiyorum dedim. Memnun oldu. Güvenip de postaya verdirecek kimse bulamadığımı sanmıştı. Belki onu benim gibi kahpe felin sillesini yemiş biri olarak kendime yakın bulurdum. Mektuplarımı postaya vermesi için ona verirdim. O radyoların o günlerde sayın muhbir vatandaş dediklerindendi. Postaya vereceğim diye benden aldığı gizli mektubu o da götürür gerekli yere verirdi. Kahpefelek ona sillesini vurmuştu. Askerden kaçmış mahkemeye verilmişti. Sayın muhbir vatandaşlık yaparsa belki cezası affedilirdi. Postaya vermiyorsun ha, el altından mı göndereceksin? Yılışıyordu. Sivas'ın köylüğünden olan er nöbete gelmişti. Yine söz arasında bir fırsatını yakalayıp, benim amcam da adalarda oturur diyordu. En sonunda hangisinde diye sordum. O yine adalarda dedi. Ama İstanbul'da 4 ada var dedim, hangisinde? Bilmem ki. Sen hiç gitmedin mi amcanın yanına? Yo, gitmedim ama biliyorum, amcam adalarda oturuyor. Amcasının adalarda oturduğunu söylerken gözlerinin içi gülüyordu. Bu sözü her tekrarlayışında bütün insanlarla, özellikle bütün güçlü, zengin insanlarla boy ölçüşür bir tutumu vardı. Ne kadar zamandır İstanbul'da askersin? İşte 2 yıl oluyor. Demek amcanı gidip görmedin. Görmedim ama adalarda oturuyor. O da gelip seni görmedin mi? Haber de mi vermedin? Amcam beni tanımaz ki ama o adalarda oturuyor. Nereden biliyorsun? Babam rahmetli söylemişti. Dediydi ki, babam rahmetli, amcan adalarda oturuyor dediydi. Ne iş yapar amcan? Adalarda oturan amcam mı? Bir süre duraladıktan sonra, rahmetli babamın dediğine göre önce hamal durmuş, sonra bekçi olmuş, adalarda oturuyor. Bir sabah erkenden uyandım, baktım tokatlı nöbetçi kapıya dayanmış bana bakıyor. Yüzünde onun yine avunmaya gereksindiğini anladım. Üzülme, geçer dedim. Bizimki kolay, nasıl olsa geçer dedi ama yalnızlık zor. Hiç de değil, vallahi daha bile iyi. Başımı dinliyorum, oh ne güzel. Olur mu canım hiç? Bir kişi, cennetin bile tadı olmaz. Bu söz üzerine birden çarpılır gibi oldum. Bir kişi, cennetin bile tadı olmaz. Evet doğru. Ama 2 kişi de cenneti cehenneme çevirir. Bu da doğru. Ben o barakadaki kapalılıktan kurtuluncaya dek saçlarını kazıtmış er her nöbete gelişinde yazdığım mektupları kendisiyle göndermemi istedi. Sivas'ın köylüğünden olan er de amcasının adalarda oturduğunu söyleyip böbürlendi, övündü. Tokatlı er de yalnızlığıma acındı durdu. Bir kişi, cennetin bile tadı yok dedi boyuna. İkisini çok sevdiğim, birini de hiç sevmediğim o 3 eri unutamayacağım. Fareler birbirlerini yer. Bir zamanlar memleketin birinde, hayır masal değil bu, en doğrusu yeriyle zamanıyla anlatalım. Zaman milattan sonra, yer bu yeryüzünde bir yer. İşte yeri belli, zamanı belirli. Gelelim olaya, söylenilen zamanda adı geçen yerde bir büyük ambar varmış. Bu ambar tıklım tıklım yiyecek, yakacak, yunacak, giyecekle doluymuş. Her şey düzenlice ayrılmışmış. Pirinç, nohut, fasulye, bakla gibi kuru zerzevat bir yanda, buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıl bir yanda. Sabunlar, yağlar ayrı yerde, giysiler, ayakkabılar ayrı yerde. Söylenilen yerdeki adı geçen zamandaki sözü geçen büyük ambarı çok iş bilir birisi yönetirmiş. Bu iş bilir becerikli yönetmen günün birinde ne yapacağını şaşırmış. Çünkü o ambarı fareler basmış. Yiyecekler günden güne eksiliyor, peynirler, peksimetler kemiriliyormuş. Becerikli yönetmen elbet elleri böğründe oturmuyor, boş durmuyormuş. Canla başla farelere karşı savaşıyormuş. Ama ne yapsa bu savaşta başarı kazanamıyormuş. Kemirilen sabunlar, peynir tekerleri günden güne eksiliyormuş. Giysiler didik didik parça parçaymış. Un çuvallarının içi fare yuvaları. Ambarda farelerden hiç mi hiç aman yok. Kavurmaları, tahılları yedikçe semirip şişiyorlar. Şiştikçe azıp dolaşıyorlar, üreyip artıyorlar. Ambar farelerle dolmuş. O koskoca ambarı fareler ordusu işgal etmiş. Artık başa çıkılır gibi değilmiş, yalnız yiyecekleri yemek, elbiseleri kemirmek, peyniri, sucuğu dişlemekle kalmıyor. Ayakkabıları, derileri, tahtaları bile kemire kemire dişlerini, tırnaklarını biliyorlarmış. Fareler bol bol beslene beslene kedi kadar irileşmişler. Gitgide semirip köpek kadar olmuşlar. Hiç dur durak yok, ambarın içinde koşup oynayıp atlayıp sıçrayıp koşuyorlarmış. Üstelik ambarın en güneşli, en güzel, en görüntülü yerlerinde onlar kapmışlar. Becerikli yönetmen farelere karşı amansız savaşını sürdürüyormuş. Ambarın her yerine, her kıyı bucağına en etkili fare zehri koymuş, hiç işe yaramamış. İşe yaramadıktan başka insanların keyif verici zehirlere alışmaları gibi, ambardaki fareler de ambar yönetmeninin ölsünler diye oraya buraya yerleştirdiği zehirlere öylesine alışmışlar ki, günden güne daha çok zehir istemeye başlamışlar. Zehirleri her gün biraz daha arttırılarak verilmezse ambarı yıkacak gibi tepiniyorlarmış. Ambar yönetmeni en avcı kedileri toplayıp gece ambara bırakmış ama ertesi sabah ambarda zavallı kedilerin yalnız tüyleriyle bir iki parça kemiğini bulabilmiş. Farelerle kediler baş edemiyorlar, en etkili zehirler bile onları öldürmüyormuş. Ambarın becerikli yönetmeni büyük kapanlar kurmaya başlamış. Kapana yakalanan fare oluyormuş ama gecede 5 fare kapana tutulsa günde en az 20-30 fare ürüyormuş. Sonunda yönetmen düşüne taşına kendince bir yol bulmuş. 3 tane büyük demir kafes yaptırmış, kapana yakalanan canlı fareleri bu kafeslere atıyormuş. Her kafes farelerle dolmuş. Yönetmen kafeslerdeki farelere yiyecek hiçbir şey vermiyormuş. Bir gün, 3 gün, 5 gün kafeste aç kalan fareler içlerinde en zayıf olan kendilerinden birini parçalayıp yemişler. Karınlarını doyurmuşlar. Bir zaman sonra yine acıkınca aralarında dalaşmaya başlamışlar. Bu kanlı dalaşma sonunda yine içlerinden birini boğup parçalayıp yemişler. İşte böyle böyle her 3 kafesteki farelerin sayısı günden güne azalıyormuş. En kodamanları kalıyor, güçsüzler, ufaklar parçalanıp yeniliyormuş. Fare dolu kafesler kanlı savaş alanına dönmüş. Sonunda her kafeste 3'er 5'er fare kalmış. Bu kez geri kalan fareler karınlarının acıkmasını beklemeden içlerinden birinin üzerine atılıp onu parçalamaya başlamışlar. Çünkü içgüdüleriyle biliyorlarmış ki, biri ötekini parçalamazsa nasıl olsa o kendisini parçalayacak. İşte bu yüzden kendi canlarını kurtarmak isteyen fareler içlerinden birini uyurken, uyuklarken dalgınlığından yararlanarak boğup parçalıyorlarmış. Dahası kafeste ikisi üçü birleşip birinin üzerine atıldığı bile oluyormuş. Aralarında o birleşenler de sonunda bir punduna getirip birbirlerini yiyorlarmış. Sonunda her kafese tek fare kalmış. En iri, en büyük, en kurnaz, en güçlü fare. Becerikli yönetmen her kafeste birer fare kalınca kafeslerin kapılarını açıp fareleri teker teker ambarın içine salmış. Kendi türlerini yemeye alışmış, yani canavarlaşmış olan o besili kocaman 3 fare kafeslerinden kurtulunca ambarda ne kadar fare varsa üzerlerine atılıp onları boğmaya, paralayıp parçalamaya başlamışlar. Bir kez canavarlaşmış olduklarından yediklerini yiyor, yiyemediklerini de onlar kendisini boğup yemesin diye özgüvenceleri için öldürüyorlarmış. İşte böylece söylenilen zamandaki adı geçen yerdeki sözü geçen ambar, hiç olmasa bir süre için farelerden kurtulmuş. Olay burada bitiyor. Şimdi sizlere bir soru. Becerikli ambar yönetmeninin aklına, şeytanın bile aklına gelmeyecek bu kurnazlık nasıl geliyor? Fareleri birbirlerine yedirerek onları yok etme yöntemini nasıl buluyor? Cevap, çünkü o becerikli yönetmen kendisi de kendi türdeşlerini yok ede ede sağ kalan, en güçlü fare gibi kendi arkadaşlarını yiye yiye, yok ede ede, o büyük ambarın baş yönetmeni olmuştu. Kendi yaşamındaki başarı yöntemini farelere uygulamıştı. Sonuç, fareler birbirlerini yerler.
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.